Açılım senaryolarına Erbakan'ı bulaştırma sahtekarlığı. AKP iktidarının ve yandaş takımının, Cumhur İttifakı ortaklarının ve yazarlarının, barış ve çözüm süreci dedikleri, Siyonizmin Türkiye'yi çözme projelerine meşruiyet kazandırmak üzere, Erbakan Hoca da bu maksatla APO ile görüşmeler yapmıştı, yalanlarını, şimdi SP yönetim kadrolarının ve bazı eski yeni il başkanlarının da dillendirmesi, eğer gaflet ve cehaletten kaynaklanıyorsa, en azından ayıptır. Yok, Cumhur İttifakı'nın ve bazı muhalefet kanadının hiyanetlerine bilerek katılıp katkı sunmak amaçlıysa, ülkemiz ve geleceğimiz adına büyük bir kayıptır ve bir hidayet kararmasıdır. Eylül 2013'te yazmıştık. Erdoğan'ın açılım safsatasına meşruiyet kazandırmak için, Erbakan'ın da APO ile görüşmeler yaptığı iddiaları tam bir sahtekarlıktı. KCK eş başkanı Cemil Bayıkağız'ıyla şu yalanlar yayılmıştı. Bundan önce iki kere geri çekilme kararı aldık. İlki, Erbakan iktidara geldiğinde, yani 1996'da oldu. Erbakan, Kürt meselesi çözülmeden Türkiye'nin ilerleyemeyeceğini ve çok önemli sorunlarla karşılaşacağını çok iyi görmüş ve kavramıştı. Bu meselenin mutlaka çözülmesi gerektiğine inanıyordu. Ama bir yandan da korkuyordu. Çünkü o güne kadar kim Kürt sorununu çözmek istediyse bunu hayatıyla ödemişti. Erbakan, mutlaka bir şeyler yapmak istiyordu. Erbakan, Suriye Devleti üzerinden 3 tane mektup gönderdi. Biz de, aynı şekilde Suriye Devleti üzerinden Erbakan'a cevaben mektup gönderdik. Bu girişimi çeşitli güçler fark ettiler ve engellemek için harekete geçtiler. 1996'da 6 Mayıs'ta Şam'da Öcalan'ı imha etmek için patlatılan o büyük bombanın esas nedeni buydu. Süreci sabote etmek, savaşı daha da derinleştirmek, amaç buydu. Erbakan'a yönelik 28 Şubat'ın bir nedeni de bu muydu? Elbette, bir nedeni değil, esas nedeni buydu. Burada birçok güç var. Bizim mücadelemiz üzerinden siyaset yapan, bundan çıkar elde etmek isteyen birçok güç var. Bunlar önlemek istediler çözüm girişimini. O zaman şunu tartıştık. Madem Erbakan sorunu çözmek istiyor, bu çok önemli bir fırsattır. O zaman, silahlı güçlerimizi Türkiye sınırlarının dışına çıkarmayı çok ciddi olarak tartıştık. Böylece Erbakan'ın eli güçlenebilir, daha cesur adımlar atabilir, diye düşündük. Ama ne uluslararası alanda çözümden yana güçler vardı, ne de Türkiye toplumunda. Bu şartlarda bizim tek yanlı bir şekilde mesafe almamız mümkün görünmedi bize. Geri çekilme kararını bu nedenle uygulayamadık. Böylece eli kanlı terörist başlarının sözleri, tarihi tanık ve hukuki kanıt muamelesi görüyordu. İsmail Nacar'ın sapla samanı karıştırması ve gerçeği saptırması. Bir zamanlar koyu ülkücü olan ve Gladio'nun gizli güdümünde olduğu sonradan anlaşılan Milliyetçi Komando Teşkilatı'nı kuran, üniversite tarih bölümünde okumuş ama İslami konulara da ilgi duymuş birisi olan, haklı olduğu yanları bulunsa da, tasavvuf ve tarikat gerçeğine kökten düşmanlığının altında, Malatya'da yaşayıp ölen rahmetli Sait Çekmegil'in etkisi sırıtan ve bazı merkezlerin kendisine bilgi sızdırıp reklam ajansı gibi kullandıkları anlaşılan, çok sığ ve sınırlı dini bilgisine rağmen, alimlik ve bilgiçlik havası atan İsmail Nacar, bir TV kanalına çıkarılıp,
Fatih Altaylı'ya
şunları söylüyordu. Sağ veya sol, her iktidar, ABD'ye yaranmak ve yaslanmak ihtiyacını duymuştu. Ama Erbakan da bu yoktu. Zaten bu milli, haysiyetli ve cesaretli tavrı yüzünden hedef tahtasına konmuştu. ABD'nin PKK'yı tasfiyeye karar verdiği anlaşılıyordu. Ve bu konuda AKP'ye destek veriyordu. Doğru. Çünkü PKK siyasallaştırılıp Kandil'den meclise taşınıyordu. Ve ikinci İsrail olacak Büyük Kürdistan projesinde, Bob eş başkanı olarak Recep Bey ve ekibi, taşeron olarak kullanılıyordu. Ve İsmail Nacar, AKP çok akıllı bir dış politika izliyor, içte ve dışta hayranlık kazanıyor diyerek, açıkça AKP yalakalığı ve tabii Siyonizmin propagandasını yapıyordu. Sayın Nacar, bütün bu girişlerden ve rüşveti kelam cinsinden sözlerinden sonra asıl içindekini kusuyor ve Erbakan Hoca'yı Abdullah Öcalan'la görüşme imkanları arayan başbakan olarak göstermek için yanlışlarla doğruları harmanlıyor, kendi yorumlarını yaşanmış gibi aktarıyor, hayallerle hakikatleri karıştırıyordu. Bizi alıp başbakana, Erbakan Hoca'ya götürdüler. Biz, ordu, MİT ve diğer ilgili devlet kurumlarıyla ve koalisyon ortağı Tansu Çinler Hanım'la konuşup, ortak bir karar alınmış olarak, benden, Öcalan'la devlet arasında aracı olmamın isteneceğini beklerken, Erbakan dönüp, madem gelmişsin, onlarla görüşürsen söyle, derhal silahı bırakıp teslim olsunlar. Yoksa çok pişman ve perişan olacaklar, anlamında şeyler söyleyince şaşırıp kaldım, itirafıyla İsmail Nacar, Başbakan Erbakan'ın ve devlet organlarının APO'ya özel elçi sıfatıyla ve gayri resmi özel arabulucu rolüyle kendisinin muhatap olacağını umarken veya malum merkezler onu bu yönde doldurup kurgulamışken, Erbakan Hoca'nın böylesine ferasetli ve haysiyetli tarzı ve devlet adamlığı tavrı karşısında hayal kırıklığına uğruyor ve haddini hatırlıyordu. Yani hoca, dış güçlerin ve işbirlikçi çevrelerin hazırladığı basit ve fasit senaryoları böyle bir manevrayla boşa çıkarıyordu. Şimdi aşağıdaki şu değerli ve derinlikli tespitleri bir kere daha okumamız gerekiyordu. Bir zamanlar bizim mahallenin en suya sabuna dokunmayan tutucu, içe kapanık, tutuk Risale-i Nur geleneğinden gelen badem bıyıklı Müslüman yazarlarımız, şimdilerde en kopuk, en demokrat, en Amerikancı ve İsrailci yazarlarla birlikte aynı masa etrafında duruyorlar. Bizim mahallenin entelektüel, şair, yazar ve sınırlı çevresi olan İslamcı dostlarımız, şimdi AB ve ABD uğruna kavgacı oldular. Onlar, takvadan hiç ödün vermezlerken, şimdi şaraplarla, zinacılarla bir masa etrafında, bir gazete ortamında, bir panelde, bir ekranda her türlü zırvalarına katlanabiliyorlar. Bizim mahallenin o saf, temiz, her kötülükten ürken, kul hakkına riayet eden, gerektiğinde parka ve postal giyen, halkın içinden gelen genç kuşağa şimdilerde Mercedes arabalar yetmedi, Audi'ler, Jeep'lerle fink atmaktalar. Bizim mahallenin radikalleri ki, onlar siyaseti şirk sayar, milli görüşe hakaretle bakan yöneticilerini ve taraftarlarını küfürle suçlarken, şimdi en Amerikancılarla kol kola yan yanalar. Siyaseti bir ucundan yakalayarak bir yere tutunma çabasındalar. Bir zamanlar, İsrail propagandacısı ve Amerikancı gazetelerin satır aralarında gezinerek, onların hıyanet ve rezaletlerini deşifre edenler, bugün kendileri o gazetelerin şeytani rolünü üstlenmiş bulunuyorlar. Bırakın satır aralarını, köşe bucak her yerde alttan alta İsrail uşaklığı ve Amerikancılık yapmaktalar. Eski Amerikancılarla yeni Amerikancıların göstermelik meydan savaşında toz duman birbirine karışmış, göz gözü görmüyor. Kimi gazetelerimiz, bir zamanlar Ariel Sharon'un kanlı vampir dişlerini her gün gözlerimizin içine sokarken, aynı zulme devam eden İsrail yöneticilerinin gülümseyen yüzlerini göstermekten çekinmiyorlar. Kur'an'dan ayetlerle Siyonizmi ve İsrail imperyalizmini hatırlatan, onları açıklayan ve halkımızı coşturup peşlerinden koşturan çığırtkanların çocukları bugün onlara hizmet sunuyorlar.
Refah Partisi eski milletvekili Fethullah Erbaş'ın çarpıtmaları. Kürt açılımının ilk kez kendi partileri döneminde başlatıldığını belirten, bu kapsamda RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan Hoca'nın aracılar vasıtasıyla Abdullah Öcalan'la görüştüğünü söyleyen Fethullah Erbaş, yanlış konuşmakta, Erbakan'ı karalamak için fırsat kollayan bazıları da bu konuyu çarpıtmaktadır. PKK tarafından kaçırılan 8 askeri kurtarmak için 1996'da milletvekiliyken ZAP'a giden Fethullah Erbaş'ın, Erbil'den yayın yapan AK News ile İstanbul'da yaptığı söyleşide, ilk gayelerinin askerleri ailelerine kavuşturmak olduğunu, ardından diyalog süreci başlatıp örgütü dağdan indirmeyi hedeflediklerini söylemesi.
Ve, biz iktidara geldiğimiz ilk yılda açılımı planladık. Şimdiki iktidar 7 yıldır iktidarda ve 7 yıl sonra bu işe eğiliyor. Biz Doğru Yol Partisi ile koalisyon yapmıştık. Hoca Necmettin Erbakan bir sene başbakanlık yaptı ve düşürüldü. Hocanın bir takım planları vardı. Suriye ile görüşüldü, aracılar vasıtasıyla Öcalan'la görüşmelerde oldu. Öcalan önce makuldü, sonra ne baskı gördü bilmiyorum, geri adım attı şeklindeki sözleri de tamamen asılsızdı ve AKP'ye yaranmak ve meşruiyet kazandırmak amaçlı uydurduğu sırıtmaktaydı. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hoca, Altınoluk'taki Cuma sonrası selamlaşma sohbetinde, Kürt açılımındaki asıl amacın Türkiye'yi İsrail'in vilayeti yapmak olduğunu vurgulamıştı. Erbakan Hoca, AKP hükümetinin Kürt açılımını İsrail'in oyunu olarak değerlendirip, Kürt açılımındaki asıl amacın Türkiye'yi İsrail'in vilayeti yapmak olduğunu, bütün memleket evlatlarının da bu konuda uyanık olması gerektiği çağrısını yapmıştı. Hükümetin de bu oyuna geldiğini belirten Erbakan, bunlarda yeterli devlet tecrübesi yok, bunlar çoluk çocuk takımı, Avrupa'nın oyununa geliyorlar, diye uyarmıştı. Türkiye'nin çok kötü şartlar içine itildiğini, insanların ekonomik olarak zor günler geçirdiğini, siyaseten de bir çıkmazın içine sürüklendiğini, hükümetin dış güçlerin oyununa geldiğini ve Hayim Nahum doktrininin hayata geçirildiğini şöyle anlatmıştı.
Siyonistler diyor ki, Türkiye'yi İsrail'e 1000 yıldan beri vilayet yapmayı başaramadık. 5 sene Cihan Harbi ile uğraştırdık, ardından 5 sene İstiklal Harbi ile yıprattık, gene bunları yıkamadık. Öyleyse stratejimizi değiştiriyoruz. Türkiye'yi İsrail'e vilayet yapmak için harp yolunu bırakıp, zor, pahalı meşakkatli yol yerine ekonomik ve kolay olan şu yolu seçiyorlar. Nedir bu? Türkiye'yi aç bırakacağız, işsiz bırakacağız, borca esir edip batıracağız, dininden uzaklaştıracağız, kamplara ayıracağız, sonra bunları birbiriyle çarpıştıracağız. Böylece güçsüz bırakıp İsrail'e vilayet yapacağız diyorlar. 80 senedir üzerimizde bu doktrin uygulanıyor. Bugün tatbik edilen politika budur. IMF, Türkiye'yi aç bırakıyor, işsiz bırakıyor, borca esir ediyor. Öbür taraftan Avrupa Uyum Komisyonu da bizi kendimizden uzaklaştırıyor ve bölüyor. Bunlarda yeterli devlet tecrübesi yok. Bunlar çoluk çocuk takımı. Avrupa'nın gözüne girmek için, efendim, Avrupa bizim şimdi Kürt meselesi diye bir meselenin üzerinde çalışmamızı ve sevre zemin hazırlamamızı istiyor, diyemiyorlar. Bunun yerine kendilerini akıllı zannederek, ah ey millet, siz ana acısını bilmezsiniz. Ey millet, bu terörü tarihe gömeceğiz diye halkı aldatacağını sanıyorlar. Bana bak ya, sen ağzındaki baklayı çıkarsana. İlle Kürt meselesi diye Türkiye'nin bölünmesini istiyorlar. Bu yolda çalışmamızı dayatıyorlar, gerçeğini ortaya koysana. Bunlar dış güçlerin kışkırtması ve Haim Nahum planıdır. Türkiye'yi bölmek için oynanan oyunlardır. Böyle Türk-Kürt diye, ayrım diye bir meselemiz yok. Kürt-Türk birbirimizin kardeşiyiz. Tek bir milletiz, tek bir ümmetiz. Tarih boyunca da birbirimizle kardeş gibi yaşamışız. Avrupalı bizi bölmek için böyle şeyleri çıkartmak istiyor. Alet olmamak lazım. Bu sebepten bütün memleket evlatlarının uyanık olması, dış güçlerin oyununa aldanmaması lazım. Yöneticilerin de bilhassa onlara alet olmamaları lazım.
Oysa Fethullah Erbaş, 6-11-2006 tarih ve 622 sayılı Aksiyon dergisindeki Fatih Uğur'la röportajında Kuzey Irak'a hocadan ve parti kurmaylarından habersiz gittiğini açıklamıştı. Soru: Erbakan'ın tavrı ne oldu bu durumda? F. Erbaş: O hadisede hocanın hiçbir şeyi, bilgisi ve haberi olmadı. Partide yönetici değil, sadece milletvekiliydim. PKK ile görüşme, partinin yıpranmasına sebep olacaktı. Hoca hiç bırakır mı gideyim? Soru: Nasıl gittiniz o zaman? F. Erbaş: O sırada Doğu bölgesinin sorumlusuydum. Şırnak'ta il başkanı seçimi vardı. Oraya giderken aileler yine geldiler. Vallahi dedim, ben Şırnak'a gideceğim, sizinle ilgilenemem. Onlar benden önce gitmişler Şırnak'a. Basın da orada tabii. Soru: Bu arada Demirel'le ilginç bir telefon görüşmeniz var. Sonradan sizin için Demirel gönderdi deniyor mesela. F. Erbaş: Demirel, belediye başkanlığımdan beri beni biliyor. Ama telefonla konuşacak kadar samimiyetimiz yok. Telefonun düğmelerinden birine bastık. Alo efendim. Tabii ahize dışarıya ses veriyor. Yanlış basmışız. Demirel, ailelerden bahsediyor. Gözlerinden öperim. İlgilenmişsin. Teşekkür ederim. Mealinde sözler söylüyor. Havaalanında milletvekilleri şahit oldu konuşmaya. Hadise gelişince herkes, Erbaş'ı zaten Demirel görevlendirmişti, dedi. Soru: Erbakan Hoca ne dedi? F. Erbaş: O zaman Mustafa Kalemli meclis başkanıydı. Bana, derhal istifa edeceksin, dedi. Bir Türk parlamenterinin terör örgütüyle temasta olmasını biz kabul edemeyiz. Seninle aynı çatı altında olmak istemeyiz. İyi, dedim, ses etmedim. Geldik partiye. Doğu milletvekilleri, batı vekilleri, hepsi bana mesafeli duruyor. Aramızda duvar var sanki. Sadece Şevket Bey, Kazan, gelip beni yukarı çıkardı ve bu zor durumdan kurtardı. Bana, kimseyle konuşmayacaksın, beyanat vermeyeceksin, sen kötü bir şey yapmadın, dedi. Tabii Adalet Bakanı moral verince nefes aldım.
Soru: Partili arkadaşlarınız ne diyor bu duruma? F. Erbaş: Grup toplantısında bir milletvekili çıktı kürsüye. İçimizdeki Lawrence'lar böyle böyle yapıyor, Bekir Sobacı demişti. 158 kişinin büyük kısmı sessizdi. İstifa baskıları geliyor, kaçacak delik arıyorum. Türkiye'den gideyim. Almanya ziyareti çıktı o arada. Çıktım gittim. 10 gün sonra Fethullah Erbaş kaçtı diye yazı yazmış bir gazete. O gün bunları itiraf eden Fethullah Erbaş'ın bugün Erbakan Hoca arıcılar vasıtasıyla Öcalan'la görüştü demesi açıkça iftiradır ve kendi kendisini yalanlamadır. Bu arada Şevket Kazan'ın sinsi niyetini ve gizli mahiyetini de açığa vurmaktadır. Öcalan'la Erdoğan'ın Siyonist patronları aynıydı. Abdullah Öcalan bir lafıyla PKK'yı ayağa kaldırdı, Türkiye'ye geri dönüşü başlattı. Kürt açılımına imle kazandırdı. Ayrıca açılımda gerçek patronun kim olduğunu herkese ispatladı. DTP'nin, o günkü BDP'nin Erdoğan'a Öcalan ile konuşulması gerektiğini boşa söylemediğini adeta ispat eder gibi davrandı. Şimdi ümitler arttı. Acaba PKK gerçekten Kandil'i bırakacak mı? Soruları giderek yaygınlaştı. Öcalan, PKK benden sorulur ve benim dediğim olur, son sözü ben söylerim demeyi başardı. DTP yani BDP, Kürt açılımı konuşulurken kendilerinin değil asıl muhatap olarak Abdullah Öcalan'ın alınması gerektiğini söylerken bazılarını kızdırmışlardı. Öcalan da sanki partinin bu yaklaşımının çok doğru olduğunu göstermek ister gibi davrandı. Bir mesajıyla Kürt açılımına önemli bir destek sağladı. Bu durum açıkça Öcalan'la Erdoğan'ın aynı odaklardan talimat aldıklarını ortaya koymaktaydı.
AKP hükümetinin DTP'ye, o günkü BDP'ye verdiği garantinin perde arkası. Dolaylı, dolaysız, yazılı, sözlü, imzalı, mümürsüz, artık emin olduğumuz bir başka gerçek vardı. APO ile devletten birileri görüşüyordu ve bu milletten uzun zaman gizleniyordu. Hükümetten gelen açıklamalar ile APO'nun dağdakilere çağrısı üst üste düşüyor ve bundan bir sonuç çıkıyordu. Hükümet Kürt açılımını özünde APO ile birlikte yürütüyordu. DTP'nin, BDP'nin arkasında APO vardı. Hükümet APO ile DTP, BDP üzerinden konuşuyordu. Dağdakiler 2009'da Habur sınır kapısına gelmeden önce İçişleri Bakanı Beşir Atalay, DTP'ye, BDP'ye güvence veriyor, merak etmeyin, gelenler tutuklanmayacak diyordu. Bu tek başına bir bakanın verdiği söz değil, devlet sözü oluyordu. Bu söz pratiğe geçiriliyor ve terörle mücadele yasası uygulanmıyordu. Yani, 1. 4 günlük gözaltı süresi kaldırılıyor, 2. kolluk güçleri devreden çıkıyor, ifadeleri doğrudan savcılar alıyordu. Çok sayıda DTP yöneticisine göre onlara verilen diğer söz, gelenler pişmanlık yasasından yararlanmayacak, doğrudan serbest bırakılacak deniyordu. Açılım planının bir sonraki aşaması için bir DTP'li, gelenler serbest bırakılırsa dağdan inişin daha hızlı olacağını söylüyordu. Bu da DTP, İmralı-Kandil üçgeninden hükümete verilen söz oluyordu. Açılımın ilk adımları PKK'lılara affın başlangıcıydı. Ya Kandil'deki lider kadrosu? Onlara da Norveç siyasi sığınma hakkı tanıyacağını söz veriyordu. Bu da açılıma AB sözü ve garantisi sayılmıştı. Yani işin aslı PKK'yı meşrulaştırma süreci yaşanmaktaydı. Kandil'den gelenleri güya sorgulayıp serbest bırakan savcılar ve yargıçlar, gerçekten ilgili konulara ve vicdani kanaatlerine göre karar verecek kadar bağımsız mıydı? Bunların bu yönde karar vereceklerini AKP ve DTP yetkilileri daha önceden nasıl biliyor ve birbirlerine garanti veriyorlardı? Yoksa hukuk ve hukukçular, iktidarın ve etkili odakların kitabına uydurma araçları mıydı? Bu soruların yanıtlarını arayan ve kafaları karışan halkımız haksız mıydı?
Patron dış odaklardı. APO'da, AKP'de piyonluk yapmaktaydı. 1995 CIA raporunda Türkiye, dünya devletleri arasında en fazla çökme riskine sahip ülke gösteriliyordu. Nokta dergisinin haberine göre. Türkiye'nin güneydoğusundaki Kürt sorununun çözümü, ABD'nin önerdiği federalizmle mümkündür, deniyordu. O sırada Paul Henze, Türk basınına verdiği demeçlerde, sevrin gereği Türkiye'de federasyonlar oluşmasını öneriyordu. 1996 yılında İngilizlerin meşhur futbol dergisi World Soccer, Dünya Kupası fikstürlerinde Kürdistan milli takımına yer veriyordu. Oysa böyle bir ülke bulunmuyordu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 2001 yılında Kuzey Irak'ta PKK ile Asala gizli bir görüşme yapıyordu. Ermeni teröristleri, Asala Başkanı Simon Zakaryan ve siyasi büro şefi Vazgen Petrosyan temsil ediyordu. Asalacılar PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırıları durdurmalarından rahatsız olduklarını ve terörü yeniden başlatmamaları halinde bütün dünyada yalnız ve yardımsız bırakılacaklarını söylüyordu. APO, 2003 yılında avukatları aracılığıyla şu yol haritasını açıklıyordu. 1. Kürtçe yayın ve eğitime ve Kürt kimliğinin resmen tesciline yönelik demokratik adımların atılması ve gerekli yasaların çıkarılması. 2. Koruculuğun kaldırılması. 3. Dağdakilerin ve sürgündekilerin dönüşüne imkan sağlanması. 4. Kürtlerin ve PKK'nın demokratik ve siyasi haklarının tanınması. Yani bu açılımlar Siyonist mutfaklarda pişiriliyor, AKP'lilere sadece servis garsonluğu düşüyordu. Ama siyasi rant geliri, yani garsonluk bahşişi paylaşılamıyordu.
34 kişi dağdan inince, Amerikan taparlar bu başarıyı bölüşemiyordu. Bir taraf, bu doğrudan doğruya AKP iktidarının başarısıdır diye böbürlenirken, öbür taraf, hadi oradan, bu bizzat Öcalan'ın talimatıdır diyordu. Yıllardır asgari müştereklerde bir türlü buluşamayan taraflar, öyle anlaşılıyor ki, bu defada başarının kime ait olduğu konusunda fikir birliğine varamayarak yeniden birbirlerine düşmüş görünüyordu. İnsanların dağdan inmeye karar vermelerini, yanlışlık ve haksızlıklarını fark edip normal hayatlarına devam etmelerini kuşkusuz herkes istiyordu. Ancak 34 kişi dağdan inince olayı böylesine büyütüp hemen başarıya sahip çıkma yarışına kalkışmak da mide bulandırıyordu. Özellikle de bunu iktidarın bir başarısı olarak takdim gayretkeşliği içine girenlerin tavrı bir aşağılık kompleksini yansıtıyordu. İmralı sakini, kimlerin dağdan ineceği konusunda adeta tek tek isim sayarken, kalkıp bu doğrudan doğruya hükümetin başarısıdır demek ne kadar inandırıcı oluyordu?
Öcalan Hazretleri falan filan, bir de şunlar dağdan insinler diye emretmemiş olsaydı, PKK'lıların Erdoğan'ın çağrısına uyacaklarını söylemek kargaları bile güldürüyordu. Milli Gazete kaçkını, o süreçte AKP yalakası ve APO şakşakçısı Yeni Şafak yazarı Hakan Albayrak, gelenleri pişman etmeyelim yazısında şunları söylüyordu. Gerçekten olmuyor böyle. Dağdan iniyorum, teslim oluyorum diyen PKK'lıyı bile terörist diye anmamak lazım. Hatta bu barış sürecinde dağdaki PKK'lılar hakkında konuşurken, yazarken bile daha dikkatli bir dil kullanmak lazım. Barış istemiyor muyuz? Yeni bir sayfa açmak istemiyor muyuz? İstiyorsak bunu belli edelim. Gelenleri geldiklerine pişman etmeyelim. Gelmeyi düşünenleri gelmekten vazgeçirmeyelim. Bugünlerde Türkiye yine büyük bir imtihandan geçiyor. Bu imtihanı hep beraber başarıyla verebilirsek dağlarda güller açacak inşallah. Mahmur kampından gelen vatandaşlarımıza ve barışa bir şans tanımak için dağdan inip teslim olma ferasetini, basiretini, cesaretini gösteren PKK'lılara hoş geldiniz diyorum. Yakınlarının, akrabalarının gözü aydın. Peki, ey kalpleri karanlık, kalemleri kiralık sahtekarlar, Milli Çözüm ekibini Ergenekon terör örgütünün dinci kanadı diye suçlayıp sataşırken niye hiç sıkılıp sakınmıyordunuz?
Bülent Arınç'ın yılışık yaklaşımı, dönemin devlet bakanı ve başbakan yardımcısı Bülent Arınç, 2009 Ekim'inde Şırnak Valiliğini ziyaretinin ardından belediye başkanı Ramazan Uysal'ı makamında ziyaret etmiş ve belediyeler arasında ayrım yapmadığını ve DTP'li bir belediye başkanının da halkın seçtiği belediye başkanı olduğunu söylemişti. Bülent Arınç, Türkiye'ye Irak'tan gelenler arasında bulunanlardan birinin macerasını okuduğunda çok üzüldüğünü şöyle belirtmişti. Küçük çocuğu 1 yaşındayken ailesini terk edip dağa çıkan bir kadının hikayesi. Bunlar Türkiye'de yaşandı. Artık yaşanmasın. Bütün arzumuz budur. Herkes çocuğuna kavuşsun. Herkes evinde, eşiyle, ailesiyle, özgürlük içerisinde, huzur içerisinde, birlik bütünlük içinde olsun. Amacımız budur. Akan kan devam etmesin. Akan kan gözyaşı dursun. Aynı dava, aynı çizgi, yolunda birlikte kardeş olarak 1000 yılımızı geçirdiğimiz insanımıza karşı elbette kucağımızı açmak zorundayız. Çanakkale Harbi'nde Diyarbakırlı Mehmet'in kolunda Manisalı Ahmet can vermişse ve bugün kucak kucağa yatıyorsa, bu bizim 1000 yıllık, belki daha fazla birlikteliğimizin en önemli göstergesidir. O süreçte bakan olan Arınç, şu anda anayasanın 1 veya 2 maddesini bile değiştirmenin mümkün olmadığını, bir anayasa değişikliğine karşı çıkıldığını, oysa anayasayı demokratik ve özgürlükçü bir gözle elden geçirmek gerektiğini belirterek şunları söylüyordu. Bunu biz yapamazsak başkası yapacak. Bugün yapılmazsa yarın mutlaka yapılacak. Çünkü bu elbise maalesef artık bu Türkiye'yi sıkıyor. İnsan elbisesinin içinde rahat etmek ister. Hep yasaklarla bu iş olmaz. Bütün demokratik ülkelerde özgürlük esastır, yasaklar istisnaidir. Bizde yasaklar saymakla bitmiyor. Özgürlük ara ki bulasın. Böyle şey olmaz. Bunlar ileride olacak. Mutlaka olması lazım. Şu gün geldiğimiz noktayı biri 10 sene evvel söylese, sen rüya mı görüyorsun kardeşim derlerdi. 20 sene evvel biri söylese, bu adam aklını kaçırmış derlerdi.
Evet Bay Bülent Arınç, siz tek çare demokratik özerklik diyen DTP, BDP ve demokratik federalizm hedefleyen PKK'nın Türkiye'yi parçalamasına taşeronluk yaptığınız için hem aklınızı hem ayarınızı kaçırmışsınız ve tabii sonuçlarına da katlanacaksınız. Kürt açılımına ahlak ve şefkat katan Bay Bülent Arınç, 23 Ekim 2009 günü katil İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Levi'yi 1 saat ağırlayarak
Siyonist vahşetini gösteren Ayrılık dizisindeki bazı rahatsız edici sahnelerin TRT tarafından makaslanacağı vaadinde bulunmanızda, milli görüş gömleğini soyunduktan sonraki ayarınızı ve sahte kahramanlık damarınızı açığa vurmaktaydı. Çünkü Siyonist Gabi Levi, oldukça tatmin olmuş ve memnun kalıp umduğunu fazlasıyla bulmuş olarak yanınızdan ayrılmıştı. 1860 yılında Suriye'den Alanya'ya kaçan Kripto Sabatay Ahmet Neşşar'ın, Denizli Milletvekili Ahmet Uğur Neşşar'ın dedeleri mi, kızı Raziye'nin, Bergama dönmelerine gelin gitmesiyle doğan kızı Sevdiye Hanım'ın nesi olduğunu Bülent Arınç'a sormak lazımdı. Bu Bergama Yahudileri, İsrail Büyükelçisi Levi'nin ve CHP Manisa Milletvekili Mason Şahin Mengü'nün de ortak akrabaları mıydı? Ve Sayın Bülent Arınç'ın oğlunun düğününe İsrail Büyükelçisi Levi'nin şeref konuğu gibi katılması, acaba derin bir akrabalık bağı mıydı, yoksa sadece siyasi bir gönül yakınlığı mıydı?
Bütün bunlar bize şu ayeti hatırlatmıştı. Bu münafıklar, iman edenlerle karşılaştıklarında, sadık din ve dava ehliyle bir arada bulunduklarında, biz de iman etmiş kimseleriz ama İslam'a hizmet için kafirlerle zahiren işbirliği görüntüsü vermekteyiz. Sakın bizden şüphelenmeyiniz, derler. Ancak şeytanları ve şer odaklarıyla gizlice buluşup baş başa kaldıklarında ise, şüphesiz biz asıl sizinle beraberiz, sizin hedeflerinize hizmet etmekteyiz. Biz, mümin ve Müslüman kesimleri sadece idare ve istihza etmekteyiz. Zira onların desteğini almak mecburiyetindeyiz, derler. Bakara 14.